Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir rahmet sofrası programında daha bu iftar vaktinde sizlerle beraberiz. Bugün de değerli misafirimiz Ahmet Hamdi Yıldırım. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk efendim.
Zat-ı Halinizle sohbeti biz esasında Ramazan fıkhı mı diyelim, oruç fıkhı mı diyelim, yani oruç hükmü nedir? Efendim kime oruç farz? Orucu bozan şeyler nelerdir? Efendim oruçta nelere dikkat etmek lazım gibi konuları ihtiva eden güzel bir rahmet sofrası programı yapalım istedik.
İnşallah hocam.
Buyurun Sayın Hocam.
Estağfurullah. Tabii öncelikle değerli izleyenlerimizin, takipçilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tekrar tebrik etmek isteriz.
Allah razı olsun.
Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul buyursun hepimizden.
Amin. Amin.
Oruç kime farzdır sorusunun kısaca cevabı her Müslümana farzdır. Her mükellef olan Müslümana farzdır. Mükellef ne demektir? Akıl bali olan diye tanımladığımız, akli melekeleri yerinde olan, belli bir yaşa gelmiş olan kişilere, ki günümüzde bu 12-13 yaş civarıdır Türkiye'mizde, ister kız olsun ister erkek olsun, bazı bölgelerde daha ileriye gidebiliyor, 15-16 olabiliyor, bazılarında daha geriye gelebiliyor. Yani biz buna ergenlik çağı diyoruz. Bunun yaştan daha çok fizyolojik belirtilerle tespiti söz konusu. Ama bunu dışarıdan herkesin bilebilmesi mümkün olmadığı için genel bir ortalama söz konusu oluyor. Bugün memleketimiz için işte ortaokul bitirmeye doğru yaklaşmış olan bütün çocuklar hemen hemen ister kız olsun ister erkek olsun artık buluğ çağına, ergenlik çağına ermiş sayılıyorlar. Onların oruç tutması lazım, namaz kılması lazım. Bir mükellef olarak artık dini sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Çünkü Cenab-ı Allah bize her türlü nimeti vermiş. Yani şu kainatın tamamı insanoğlunun hizmetine verilmiş. İnsanoğluyla ilgili de Cenab-ı Allah ben onları sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Bizim tek bir gayemiz var, o da Cenab-ı Allah'a kulluk yapabilmek. Oruç bu kulluğun en önemli şartlarından bir tanesi. Çünkü malumunuz hocam Cenab-ı Allah her ibadetin, her amelin sevabını takdir buyurmuş. Bunun bazısını biz biliyoruz, bazısını bilemiyoruz. Ama oruç gibi bir takım özel ibadetler var. Onlarla ilgili Cenab-ı Allah diyor ki وَاَنَا اَجْزِي بِهِ Onun mükafatını ben diyor ancak veririm diyor.
Evet.
Çünkü her ibadetin, kitaplarımızda böyle bir izah var. Her ibadetin riya ile karışık olma şaibesi var. Yani namaz kılıyorsunuz, bakıyorsunuz mesela güzel namaz kılıyor. Bu arada aklıma geldi hocam, belki konunun dışına çıkacak ama bugünkü konjonktürle ilgili bir Arap yazar işte Türklerin bölgedeki, dünyadaki konumunu anlatırken diyor ki adamların namazı bile diyor asker namazı diyor.
Doğru,
Asker gibi
kışla
diyor
namazı.
namaz kılıyorlar diyor. Yani bunlarla diyor dünyadaki egemen emperyal güçlerin baş edebilmesi mümkün değil. Tamam bir 100 yıllık uykuya yattılar ama diyor artık diyor diriliş vakti. Hasılı kelam oruç böyle bir ibadet hocam. Yani mükafatını ancak Cenab-ı Allah'ın verdiği, hiçbir riyanın karışamadığı, dışarıdan mesela kim oruçlu kim oruçsuz anlayamıyorsunuz. Özellikle de hanım kardeşlerimiz bazı dönemlerde oruç tutamıyorlar onların özel dönemlerinde. Bakıyorsunuz mesela hiç beklemediğiniz biri oruçlu çıkıyor ama bu oruçludur dediğiniz biri ya hastadır ya başka bir
bir
manisi
vardır.
vardır.
Evet, doğru.
Oruçsuz çıkabiliyor. Dolayısıyla oruç böyle çok istisnai bir ibadet. Ondan dolayı da belki bizim halkımızda yani Cenab-ı Allah hepimizi hidayete erdirsin tabii.
Amin.
Namaz kılmıyor belki insan ama
Amin.
orucu ihmal etmiyor.
Evet.
Niye? Oruç çünkü böyle genetik kodlarımıza öyle bir nakşedilmiş ki yani oruç tutmayan bir kimse kendini böyle ateşe girmiş gibi hissediyor. Geçen yıllardaydı, muhtemelen dinliyordur da bizi Allah selamet versin. Bir abimiz Türkiye'nin sayılı zenginlerinden biri. Ya dedi iftara dedi yarım saat kaldı dedi. Nasıl dedi bir böbrek ağrısı var dedi. Dayanamıyorum dedi. Ya işte iğne ol diyorlar dedi. Onların bir iğnesi var, hemen geçiriyor filan. Ya diyorum, yarım saat kalmış, nasıl iğne olurum ben, nasıl orucumu yerim diye. Öyle diyor, iftarı zor yaptım diyor. Halbuki dinimiz ruhsat vermiş. Yani herkesin acı eşiği aynı değil. Yani adam dayanılamayacak bir ızdırabı varsa orucunu açabilir. Hasılı kelam, oruç bu milletin genlerine böyle yerleşmiş bir ibadet. Onun için Cenab-ı Allah bu ümmeti, bu milleti muhafaza etsin.
Şimdi benim askerde paşam bana dedi ki, bak dedi, devlet başkanı çağırmış hocaları. Ramazan'da öğle yemeğine davet etmiş. Demiş ki, bak ben davet ettim. Kim benim davetime icabet edip de yemek yemezse onun başını vurduracağım. Onlardan, hocalardan bir kısmı demiş ki, yok arkadaş, biz oruçluyuz, yemeyiz. Bir kısmı da tutmuş, yemişler. Ondan sonra o yemeyenleri mükafatlandırmış, orucu yiyenleri cezalandırmış diye anlattı. Dedim ki, paşam bunu başkalarına de anlatmayın dedim. Eğer burada dedim, biz kendi iradesiyle bir adam orucunu bozarsa kefaret gerekir. Ama benim başıma, şakama tabanca dayamıştı adam, ye bu orucu, yemezsen seni öldüreceğim dediyse yerim. Buna bir günlük, buna kaza gerekir dedim. Ama kendi irademle yersem eğer kefaret gerekir. Bu dedim, siz o söylediğiniz adamla ilgili, işte adamın esas benden korkuyorsunuz da Allah'tan korkmuyorsunuz diyerek dedim, esas oruç yiyenleri şey yapmış, cezalandırmış dedim. Halbuki orada oruç yiyenler akıllı hocalar, yemeyenler biraz, onlar biraz geride
belki
kalmış.
Belki öyle de bakmayalım da biri ruhsatı kullanmış, biri azimeti kullanmış. Evet. Hakikaten bir yerde eğer azimeti kullandığınızda ümmeti Muhammed'in morali yükselecekse,
evet,
o zaman azimeti kullanmaya teşvik söz, evet, konusu. Ama özellikle de imani olmayan meselelerde, yani amelle ilgili meselelerde can mı önce gelir, oruç mu önce gelir? Elbette mesela bir ağır şeker hastası, müzmin hastalığı var, efendim tansiyonu var, bu adamın hayati tehlikesi var, oruç tutmasın diyoruz.
Evet.
Yani burada da şimdi hayati tehlike görmüşse, evet, bir hoca efendi ruhsatla amel etmiştir. Evet. Ama öbür tarafta da öbür hoca efendi azimetle. Bu meşhur bir hikaye anlatırlar, Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri ile devrin meşhur bir evliyası arasında. İşte padişah evliyadan birine altın gönderiyor, kabul etmiyor. Ondan sonra Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne gönderiyor, kabul ediyor. Diyorlar ki işte birine, Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri kabul etti, sen niye kabul etmedin? O bir deryadır diyor. Orada diyor, pislik diyor, kaybolur gider diyor.
Belli olmaz diyor.
Belli olmaz diyor. Hüdayi Hazretleri'ne soruyor. O da diyor ki, o öyle bir diyor temiz bir akarsudur ki diyor, bir gram pislik bile kabul etmez diyor.
Ne kadar güzel ama.
Ne kadar güzel böyle taltif etmiş. Dolayısıyla oruç ibadeti hayati bir tehlike olmadığı sürece yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Ama hayati bir tehlike varsa Cenab-ı Allah öncelikle hayatımızı muhafaza etmemizi bize emrediyor. Çünkü bütün ibadetler ona bağlı. Yani ben oruç tutacağım diye bir adam oruç tutmaması gerektiği halde, yani doktorlar aklı başında, Müslüman doktorlar demişler ki, kardeşim sen oruç tutma, tutarsan hayati bir takım tehlikeler söz konusu olur. Adam da tutmuş, işte tansiyon fırlamış, şeker düşmüş, bilmem ne olmuş,
felç olmuş.
Namaz gitti, oruç da gitti. Birçok ibadet artık yapılamaz hale geldi. Dolayısıyla Müslüman basiretli insan olacak. Biz bugün sürdürülebilir kalkınmayı konuşuyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sürdürülebilir insanlıktan bahsediyor bize. Kulluktan bahsediyor. Edvamuha ve inkal diyor. Az evet, da olsa yani,
devamlı
olandır. Devamlı olandır. Kıyamete kadar taşıyabileceğin, mezara kadar götürebileceğin. Hatta bazı sahabe efendilerimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, işte benim gücüm kuvvetim yetiyor, ben günde bir hatim yaparım. Efendimiz demiş ki, öyle yapma. 3 günde yaparım. Yapma demiş. 1 haftada yaparım. Efendimiz 1 ayı tavsiye ediyor. 15 günü tavsiye ediyor. Sonra bu sahabe efendimiz diyor ki, keşke diyor Hazreti Peygamber'in tavsiyesine uysaydım diyor. Ahir ömrümde diyor artık dilim yetişmedi diyor. Yani haftada bir hatim yapmaya. Dolayısıyla şimdi bizim eski musaflarda şeyler, hizipler vardır hocam. Hizipler,
evet,
herkesin kendi günlük okuduğu virdi gösterir, limiti gösterir. Bizde mesela mutad olan
5 sayfa.
Sayfada beş birdir. Sayfa. Onun için bakarsınız bazen 5 evet. sayfanın üstündedir. Yani 5. sayfaya gelince
evet.
hizip üsttedir. Bazen ortada, bazen altta. Çünkü o tam sayfa hesabı da yapmamışlar.
Evet.
Kelime olarak, ayet olarak nereye geliyorsa oraya, orada durmuşlar. Oraya koymuşlar onu. Bunun da anlamı şu, 4 günde bir cüz okumuşlar. Yani 120 günde hatim yapmışlar. Böyle insan kendine bir virt belirlemeli ve onu hayatı boyunca devam ettirmeli.
Ya zaten Ramazan'da çok İstanbul'da mukabeleler olurdu evvelce. Bizim talebeliğimizde ben çok gittim şeyde. Yeni Cami'de, Fatih'te, Beyazıt Camisi'nde, Süleymaniye'de çok güzel kariler, İstanbul'un meşhur kariyeleri, her birisi bir köşede mukabele okurlardı. Ve işte 4 kişi gelirler ama her birisi bir hizip okurdu orada. Muhteşem böyle. Ben de zevkle dinlerdim o şeyler, mukabeleleri.
Şimdi de devam ediyor da tabii o hizip şeyi kalmadı hocam. Şimdi 5 evet. sayfa, 4 sayfa okuyup devam ediyorlar. Hasılı kelam, aklı başında olan herkesin bu Ramazan-ı Şerif'te oruç tutması lazım. Bunun istisnaları var. Kimdir? Artık 100 küsur yaşına gelmiş, piri fani olmuş. Yani takati kalmamış artık. Bu adamın oruçla mükellefiyeti bitmiş. Yine müzmin hastalığı var, felç var, efendim şeker var.
Ya ilaç alması lazım.
İlaç
mesela,
alması lazım.
Rahatsızlığı var.
Ve ilacını sahurla iftara göre de düzenleyemiyor Müslüman doktorlar.
Düzenleyemiyorsa işte.
Yani şimdi evet. bize Cenab-ı Allah Recep ve Şaban-ı Şerif'i bereketli kılsın diye dua ediyoruz. Bunu öğretiyor Peygamber Efendimiz bize. Niye? Hastalığı olanlar bu aylarda ufak tefek oruç tutmaya başlasınlar. Doktoruna müracaat etsin, düzenleme yapsın. İşte mesela 2 saatte bir alıyordu. Eğer tutturabilirse, uygun gelirse sahurla iftar arasında veya o gece limitleri arasında bunu dengelesin diye Recep ve Şaban'ı Cenab-ı Allah önden tatbikat ayları olarak veriyor ki bu aylarda gerekli olan hazırlıklar yapılsın. Ama şunu net olarak bir Müslümanın bilmesi lazım ki ya ben ibadet aşığıyım, oruç delisiyim, ben ölsem de tutacağım. Bu Müslümanlık değil.
Evet.
Bu ibadet aşkı değil. Bu deli cesareti. Allah muhafaza etsin. Hayatımız risk edebileceğimiz bir değer değil. Yani korumakla mükellef olduğumuz bir değer. Bu hayat bize ahireti kazanmak için lazım. Eğer bunu hor kullanır ve 1-2 atımlık barudumuz vardı, onu da boş yere attık giderse geri kalan kısmımızda hem kendimize eziyet etmiş oluruz, hem de çoluk çocuğumuza, bize bakanlara eziyet etmiş oluruz. Onun yerine Cenab-ı Allah tutamayanlar için, mesela namazda böyle bir şey yok. Namazda namaz kılamayanlar için telafi reçetesi yok. Ama oruçta oruç tutamayanlar için, ki kimdir bunlar? Az önce söyledik, yaşlılardır. Efendim kronik hastalığı olan kimselerdir. Psikolojik hastalığı olan kimselerdir. Mesela diyor ki doktor, senin diyor bu ilacı diyor öğleye muhakkak alman lazım diyor. Senin diyor aşırı açlık psikolojini bozuyor, saldırgan hale geliyorsun. Ya ben iyiyim, ilaç aldığında iyisin ama almadığında durumun
saldırgan
kötü.
Oluyorsun,
saldırgan
tabii.
oluyorsun. Sen bu ilacı evet. alacaksın kardeşim. Bu kimseler tutamadıkları gün için fidye ödüyorlar. O fidyeyi de fakir fukaraya Cenab-ı Allah nasip olarak göndermiş. Dolayısıyla boşa giden bir şey yok. Yani Cenab-ı Allah bir ibadetten bizi mazur tutmuşsa karşılığında telafi olarak mali bir yükümlülükle bunu kapatıyor. Yine kadınlarımız için adet dönemlerinde ve ruhsalık dönemlerinde oruç yasağı var. Ya işte bazı hocalar tutabilirsiniz dedi. Bu din bazı hocaların dini değil.
Tabii.
Bu din bütün ümmeti Muhammed'in dini. Bütün ümmeti Muhammed'in bir ana omurgası var. Yani şimdi gök kubbe altında muhterem hocam, affınıza sığınırım, söylenmemiş söz yok. Ama bu dinin işte 100 hocasından 90 tanesi diyor ki kardeşim bu böyledir diyor. O öyledir artık.
Ya icma vaki olmuş. İcma demiyorlar mı buna hocam?
Evet,
ya?
Tabii.
Şimdi yani edille-i şer'iye dediğimiz şeriatın kaynakları 1. Allah'ın kitabı. 2. Efendimizin sünneti. 3. icma-ı ümmet. İcma-ı ümmet nedir? Ümmetin alimlerinin çoğunluğunun kabul ettiği düşünce, icma. Kıyas var. Bu da ferdi kıyaslar. Müştehitlerin verdikleri münferit kıyaslar. Daha devam ediyor. Ne o? Örf. Ama bunların hepsi birbirine aykırı olmamak şartıyla.
Şimdi öyle güzel bir noktaya değindiniz ki hocam. Kur'an ve sünneti icma muhafaza ediyor. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i müçtehitlerimiz biri öyle anlamış, biri böyle anlamış. Evet. Sünnet-i Seniyye'yi biri öyle anlamış, biri böyle anlamış. Ama icma dediğimiz bütün ümmeti Muhammed'in alimleri tabii, bu böyle anlaşılır tabii, demiş.
İttifak etmiş adam bu böyledir diye.
Dolayısıyla bütün ümmeti Muhammed bu böyledir dedikten sonra birinin kalkıp yok efendim öyle değil, şöyledir. Ona artık kimse kulak asmaz.
Tabii bir de şimdi Ramazan geldi miydi böyle ne diyelim ona? Ramazancı hocalar çıkıyor. Ya ben diyorum ki kardeşim eğer hocalıksa eğer hoca milletin itikadını pekiştirecek, inancını güçlendirecek, onların ibadete olan düşkünlüğünü artıracak hoca olması lazım. Fakat bu çıkan Ramazancı hocalar geliyorlar, oruç tutmayanlara oruç tutturmak yerine oruç tutan adamların zihninde bulanıklık meydana getirerek onlarla uğraşıyorlar. Yok efendim işte imsak şu zaman olması lazımdı da bu yarım saat bize erkenden imsak yaptırıyorlar. Yok iftar böyle olması lazım. Ya benim ibadetimde niye benim zihnimde tereddüt meydana getiriyorsun? Hocalık bu mu?
Hocam bu fitne.
Fitne tabii.
Siz dünyayı dolaşan bir hocamızsınız hocam. Şu diyanetimizin varlığının ne kadar büyük bir nimet olduğunu başı olmayan Müslüman toplulukları gidip gördüğümüzde mülahaza ediyoruz.
Tabii.
Yani
tabii.
Bir yer var. Biri ya pazar orunca başlar, biri bir salı çıkıyor. Başlar, biri çarşamba tabii. Başlar. Onun için ben bütün kardeşlerimize diyorum ki elhamdülillah başımızda diyanetimiz var, Diyanet İşleri Başkanımız var. Bu müesseseyi korumak bize farz.
Amin.
Dolayısıyla bu buradaki hocalarımız ki kaldı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'ndaki hocalarımız hakikaten memleketimizin en seçkin hocaları. Bu hocalarımızın almış olduğu kararları bizler bir Müslüman olarak gayet gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz. Az önce de söyledik. Yani 90 tane Müslüman bu böyledir diyorsa 90 hocamız, arada Ramazancı hocaların, böyle fırsatçı hocaların kendilerine tribün yapmak için.
İşte esas mesele bu.
Evet.
Tribünlere oynayan hocalar.
Allah hepimizi muhafaza eylesin.
Amin.
Dolayısıyla
amin.
Biz Diyanetimizin kararlarına bir Müslüman olarak uyarsak ahiretimizi kurtarmış oluruz. Benim kanaatim
bir
bu.
Bir de benim bu namaz müminin miracı buyuruyor Efendimiz.
Aleyhissalatü
vesselam. Es-salatü miracül mümin. Niye? Biz namazda dünyadan elimizi eteğimizi çekip Allah'a yöneliyoruz. Nasıl? İftitah tekbiriyle. Ve o bizi Allah'ın huzuruna çıkarıyor. Ve mühim olan da namazda o huzur ve huşu duygusunu yakalamak. Ben orucu da böyle yorumluyorum. Oruç da oruç kelimesinden türetilmiş. Oruç. Ama orucun namazdan bir farkı var. Demin siz ifade buyurdunuz. Ya namazda iken, namazda değilmiş intibaı veren, dışarıdan gören birine harekete ne diyorlar?
Namazı
ameli
bozar.
Kesir.
Hareket diyorlar.
O namazı bozar. Ama oruçta böyle bir şey yok. İmsaktan İftara kadar olan süre içinde hayatın içinde bize bir ibadet hayatı
yaşatıyor.
Şimdi
füzelerin bir sesli olanı var, bir de sessiz olanı var. Adeta oruç hocam sessiz bir füze gibi bizi Cenab-ı Allah'a yükseltiyor.
Ya. Ve de hayatın içinde iş yaparken ve bu bana göre şimdi bizim sohbetimizin birinci bölümünü burada sözünüzü balla keserek noktalayacağız ama işin bu yönüne işaret buyurursanız çok güzel olur. Ben öyle görüyorum. Peygamber Efendimiz'in ifade buyurduğu ihsanın fiilen yaşandığı bir ibadet oruç. Benim şahsi kendi kanaatim. Allah'ı görür gibi yaşamak, onun gözü önünde yaşamak, yaptığımız her işi, söylediğimiz her sözü onun huzurunda olduğumuz inancıyla yapmak. İşte zaten Efendimiz bunu da ihsan diye tarif buyurmuş. Orucun bu yönünde de temas buyurursanız.
İnşallah.
İnşallah.
Çok önemli bir noktada bırakalım ikinci
bölümde. Evet ikinci bölümde inşallah bu yönünü ele alalım.
Evet inşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Rahmet Sofrası programımızın Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla birinci bölümünü burada istemesek de sözünü balla keserek noktaladık. Ama lütfen kulağınız, gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, rahmet soframızın bu ikinci bölümünde Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, demin de söyledim ben esasında. Orucun bir farklı bir tarafı var. Hem siz buyurdunuz ki Cenab-ı Peygamber de böyle buyuruyor. Oruç Allah'ın için yapılan bir ibadet. Onun ecrini de ben veririm buyuruyor Cenab-ı Hak hadisi kutsiydi. Şimdi ben diyorum ki ya namazda dışarıdan gören birine namazda değilmiş intibaını veren hareket ameli kesirdir, namazı bozar. Demek ki bizim ibadet duruşumuz dışarıdan da kabullenmeli ve benimsenmeli. Ama oruç farklı bir miracı bize getiriyor. O da hayatın içinde Allah'ın gözü önünde yaşamak ki Efendimizin iman tarifi var. İman nedir ya Resulallah? Onu tanımlıyor. İslam nedir ya Resulallah? Onu da tanımlıyor Efendimiz. İhsan nedir ya Resulallah diye sorulduğunda da her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da onun seni her an gördüğüne inanarak yaşaman. İşte bu ihsanı günlük hayata yansıtan ibadet oruç. Çünkü hayatın içinde imsaktan iftara kadar biz işimizi gücümüzü yapacağız. Hani o yüzden ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle yiğit insanlar olacaksınız ki ne ticaret ne de alışveriş sizi Allah'tan alıkoymayacak. Ya da Nakşi ıstılahında bunun adı halvetler encümen. Halk içinde olacaksınız ama hakla beraber olacaksınız. Halk içinde hakla beraber olmak. O yüzden bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Estağfurullah. Buyurduğunuz gibi hocam, yani Cenab-ı Allah'a yükselmiş Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bunun adına Miraç denmiş. Bir gece Cenab-ı Allah peygamberi, kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe-i Muazzama'dan Beyt-i Makdis'e, ki bugün işgal altında, Cenab-ı Allah bizlere orayı kurtarmayı nasip eylesin.
İnşallah.
Orayı kurtaracak orduları inşa etmeyi, yetiştirmeyi i̇nşallah. Nasip i̇nşallah. Eylesin. Oradan da göklere yükseliyor. Oraya kadar olan yerdeki yolculuğa İsra, oradan yukarıda Cenab-ı Allah'a olan yolculuğa da Miraç. Yükseliş, özel bir yükseliş diyoruz. Cenab-ı Allah peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bu Miraç'ta namaz ibadetini farz kılıyor.
Onun Miraç için, hediyesi.
Miraç hediyesi olarak. Bu şu anlama geliyor. Yani siz her ibadetle vel amelu salihu yerfa'u. Cenab-ı Allah salih amelle kulunu yükseltiyor. Ama her ibadetle böyle bir yükseliş olmakla beraber namazla çok hususi bir yükselişe nail olacaksınız. Onun için namazı hakikaten tasvir ettiğiniz gibi böyle iftitah tekbiriyle bütün dünyayı elinin arkasıyla iten, yani zaman ve mekan kavramlarından soyutlanan. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e bir menkıbe isnat edilir. Ayağından bir operasyon yapacaklarmış. Anestezi yapmamız lazım
hayır
demişler.
Şey ya, ok saplanmış. Ha, ya, oku çıkaracaklar.
Anestezi gereği. O ya. Gün de anestezi yapıyorlar. İşte ne veriyorlar? Uyuşturucu veriyorlar. Böylelikle işte cerrahi operasyonda ağrı çekmesin. Yok diyor, ben diyor öyle bir durumda Rabbimden gafil kalırım. E ne yapacağız diyorlar, buna dayanamazsın sen. Ben diyor namaz kılayım diyor. Secdedeyken diyor siz diyor ne yaparsanız yapın diyor. Hakikaten de namaza duruyor menkıbeye göre. Namazda operasyonu tamamlıyorlar. Selam verdikten sonra diyor ki hani diyor şey yapacaktınız diyor. Biz yaptık bitirdik diyorlar onu. Ne oluyor? Hocam namazda zaman ve mekan kavramlarından soyutlanıyor.
Evet,
zaten Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin miracı da, şimdi mesela füze gönderiyorlar, atmosfere kadar yakıta ihtiyaç var. Yani çünkü atmosfere kadar yer çekimi var, onun için yakıt ihtiyacı var. Ama atmosferi geçince yer çekimi olmadığından dolayı oradan ötesine çok rahat gidebiliyor füzeler, araçlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaman ve mekan boyutlarından, yani bu dünyaya, bu halk alemine ait mefhumlardan ayrılınca artık ondan sonrasında zaman yok. Yani şimdi bazıları diyorlar ki o kadar şeyi hangi zamanda? Yok ki zaman kardeşim, yani zaman yok.
Ne mekan var anda ne arzu sema.
Dolayısıyla bu zamansızlık ve mekansızlık, yani bir zaman bir mekan kavramına mutasavvuflar ulaşmaya çalışırlar. Bu kavramın sizin yanınızda konuşmak belki uygun olmayacak ama hocam. Bu namaz eğer böyle bir atmosferde kılınırsa, yani ben şu anda arkadaşlar namaza giriyorum, ne zaman biter bilmiyorum. Ben namazda ben de değilim. Bir arkadaşla tanışmıştık hocam. Beyrut'a gidecektik. Onu da mihmandar olarak yanımıza verdiler. Sonra öğrendim ki bu Filistinli kardeşimiz Filistin hapishanelerinde esir kalmış. Yani önce böyle biraz Allah beni affetsin. Ya bu arkadaşa ne gerek vardı, biz giderdik filan diye böyle işimden geçirdim. Sonra bir şey anlattı. Bizi dedi bu Filistin askısına ters askıya asarlardı dedi. Orada biz dedi namaza dururduk dedi. Saat dururdu dedi. 6 saat mi 7 saat mi namaz dedi. O namaz sayesinde biz akli dengemizi muhafaza ettik.
Allah Allah ya.
Şimdi yani bir yandan hapissin ama bir yandan Allah sana namazın zevkini veriyor. Muhsin Bey için de derler, Muhsin Yazıcıoğlu Bey için de derler. Bir gün bakmış bir hoca efendi, bu adam her namazın peşinden bir daha kılıyor. Ne kılıyorsun oğlum demiş. Ben demiş kaza namazlarımı kılıyorum demiş. Allah Allah demiş. Evladım biz seni çocukluğundan beri namazında niyazında biri bilirdik. Demiş ki bize demiş hapishanede öyle işkenceler ettiler ki ne giydiğimiz elbise elbiseydi, ne taharetimiz dün gün taharetti. Orada ben kıldığım namazları şimdi burada tekrar iade ediyorum deyince hoca efendi demiş ki sakın ha demiş. O namazlar gibisini nereden bulacaksın sen demiş. Yani belki bir takım eksiklikleri var göreceli olarak zahiren ama bir uruç namazı yani miraç namazı. Allah'a yükselilen.
Üstadın çok güzel şeysi var ya zindandan Mehmet'ime mektupta. Evet. Kuluna kapalı, Allah'a açık.
Onun için yani ibadet eğer özellikle de namaz bu zaman ve mekan kavramı. Çünkü yine üstadın o şiirinde zaman kavramı ile ilgili dakika düşelim.
Senelik paydan
diyor. Yani
bir çaycı çay getir. Duman kokulu çaydan saniye düşelim senelik paydan. Yani zindanda orada Mehmet'in dakika farksızdır aydan.
Evet. Yani evet. Zindanda bir dakika hesabı yok. Bir evet. Şey zaman hesabı yok. En tabii. Fazla sahip olduğu şey belki. Dolayısıyla namazın bu kıvamda kılınması muazzam bir şey. Fakat müsaadeniz olursa yerde de Cenab-ı Allah'la buluşabileceğimiz yerler var hocam. Yani atmosfere çıkmadan da Allah'la buluşabileceğimiz yerler var. Belki oruç bu anlamda da çok önemli.
Tabii. Ayet-i Kerime'de var ya hocam ya. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ben hep söylüyorum. Allah'ın beraber olmadığı yer mi var? Zaman mı var? İnsan mı var? Her yerde Cenab-ı Hak bize çocukluğumuzda öyle öğrettiler. Allah vardır, birdir. Her yerde hazır ve nazırdır. Böyle öğrettiler bize. Şimdi esas problem ya biz onunla beraber miyiz, evet. Değil miyiz? Esas sıkıntı burada. İşte zaten oruç bizi onunla bir araya getirebiliyorsa miraç olur. Namaz bizi onun huzuruna götürüyorsa, onunla beraber olma şuuruna erdiriyorsa o zaman namaz olur zaten.
Şimdi bu anlamda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisi kutsi bizlere naklediyor. Cenab-ı Allah kuluna diyor ki hastalandım beni ziyarete gelmedin diyor. Aç kaldım beni doyurmadın diyor. Ya Rabbi diyor. Sen alemlerin Rabbisin. Sen nasıl hastalanırsın? Sen nasıl aç kalırsın? Kulum hastalandı diyor. Onu ziyaret etseydin beni orada bulacaktın diyor. Kulum aç kaldı diyor. Onu doyursaydın beni orada bulacaktın diyor. Dolayısıyla yeryüzünde de Cenab-ı Allah'la beraber olan özel kullar var, hastalar. Yani kronik hastalığı var, sabrediyor. Allah'ın yeryüzündeki ayetlerinden biri. Allah'ı ziyarete gidiyormuş gibi hasta ziyaretine gidilir. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz hadisi kutsi'de bunu ifade ediyor. Onu ziyarete yani bir hastayı ziyarete gittiğimizde Cenab-ı Allah'ı ziyarete geldim diye insan içinden geçirebilir. Çünkü Cenab-ı Allah kulunun yanında hazır ve nazır.
Ve rızası da orada.
Rızası da orada.
Rızası da orada. Şimdi
buradan bir noktaya çok affınıza sığınarak hocam. Yani aç bir insanı doyurduğunda da bir insan ben Cenab-ı Allah'ı burada ziyarete geldim diye düşünebilir. Hele de oruçla kendisi o açlığı yaşadığında hocam, Cenab-ı Allah açlığın şiddetlendiği oranda kuluyla beraberdir. Kul da bunu değerlendirebilir. Rabbi ile beraber olursa o işte muazzam bir miraç.
Şimdi hocam Ramazan ayı tam işte empati ayı. Yani açlığı da bize derinliğine yaşatarak muhtaç olan insanların günlük hayatlarının nasıl geçtiğini de bize empatiyle hissettirmeye çalışıyor. O yüzden bizim dinimiz ki programımızın adı Rahmet Sofrası. merhamet sofrası, merhamet dini. Peygamber Efendimiz merhamet peygamberi. Bu burada merhamet ve şefkat laf ebeliyle olmuyor. Yani ben şöyle merhametliyim, böyle şefkatliyim, yok. Şefkat ve merhamet söylemişi değil, eylemişidir diyorum ben. Ya ne? Ya bir düşeni gördü mü tut elinden kaldır. Efendim bir kanayan yarayı gördü mü git onu sar. Onun verdiği zevk, onun verdiği has işte Allah'a yükselme zevkini ve hazını böyle yaşıyorsunuz. Yoksa işte adam, bizim bir hoca efendi selamı anlatırken efşus selam, selamı ifşa etmek farz. Bir kardeşimiz arabasının tekerleği patlamış. Yanında krikosu yok. Biz de arabayla geçiyoruz. Kornaya bastık, selam verdik, gittik. Şimdi bu selam esasında selamun aleyküm, aleyküm selam dedikten sonra orada ya arkadaş benimle bitecek bir ihtiyacın var mı senin? Yardım edelim bak. Sen de seninle beraberimizde yürüyelim. Ha benim kriko yok, çıkar krikonu. Adamın lastiğini yap. Beraber hareket edin. O da gitsin yoluna, sen de gitsin. Esas işte şey bu. Şefkat bu, merhamet bu. Yoksa laf ebeliyle ben mangalda kül bırakmasanız öyle insan laf ebeliyle merhametli ve şefkatli olunmaz. İşte şimdi merhametin ve şefkatin zirveye çıktığı bir ayın içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla orucun bu konuda toplumsal hayatımızdaki etkileriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi az önce efşu selame dediniz hocam. Bu biliyorsunuz bir hadisin son kısmı.
Evet.
Hadisin başında Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz. Size bir şey söyleyeyim mi diyor. Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Selamı aranızda yayınız. Şimdi bu selamı yayma meselesi hocam o kadar önemli bir mesele ki sokakta önüme gelene selamu aleyküm desem bu gerici de nereden çıktı derler. Halbuki selamı yaymak demek en basit ifadesiyle kardeşim benden sana ne dilimden ne elimden zarar gelmez. Hatta o kadar ki ben Allah beni cennetine koysun diye seni kardeşimi kendime öncelerim. Ben yemem seni yediririm. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz 3 gün peş peşe yetimi, esiri, yoksulu yediriyor. Niye yediriyor? Allah rızası için yediriyorum ben seni diyor. Cennet gibi bir endişem var diyor. Ben bunu işte bu sabah da derste anlattım bir yerde hocam. Ben iman etmiş olabilmem için sizi sevmem lazım. Sizi sevsem yetiyor mu? Yetmiyor. Sizin de beni sevmeniz lazım. Demek ki benim kendimi size sevdirmem lazım. Ancak o zaman birbirimizi sevmiş oluyoruz. Nasıl bir insan birini sever? لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünün tamamını infak etseydin diyor ey Habibim. Sen Evs'le Hazrec'in, Medinelilerin kalplerini birbirine ısındıramazdın. Bu bir gönül işi. Şimdi Ramazan iklimi bu gönüllerin ihyası ve inşası iklimi. Biz 11 ay birbirimize kavga ediyoruz. Ama 12. ay Ramazan ayı geldiğinde birbirimizin yakasına yapışıp gel benim sofraya otur benimle iftar edeceksin diye bir hayır ve merhamet yarışı içerisine giriyoruz. Belki de Cenab-ı Allah o bir aylık merhamet yarışında ki gösterdiğimiz ilgi ve alakadan dolayı geri senenin geri kalan kısmında bizi muhafaza ediyor. Yani bakıyorsunuz her camide artık elhamdülillah teravide sular, pastalar, kekler, yeter ki ümmeti Muhammed namaza gelsin. İftar programları, çadırlar vesaireler. Bu memleketin Ramazan şuuru, bu memleketi Anadolu irfanını, Anadolu irfanı yapan en önemli unsurlardan bir tanesi.
Tabii burada hocam şimdi şey var ya, gözle yakın olan gönülde de yakın olur. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Şimdi iftar sofralarında bir araya geliyor insanlar. Dolayısıyla insanlar önce gözle bir araya geliyorlar. Aynı sofradan yemek yiyorlar. Gönüllerden de bir kaynaşma meydana geliyor. Aynı şekilde bir sufilerin de güzel bir sözü var. Aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Böyle bir toplumsal kaynaşmayı, sosyal bağları güçlendiren bir tarafı da var. Bu da çok önemli esasında. Buna da biraz temas buyursanız.
Estağfurullah. Hakikaten Ramazan iklimi İslam dünyasında, İslam coğrafyasında her tarafında. Yani Mısır'a da gidin aynı, İran'a da gidin aynı, Irak'a da, Fas'a da gidin aynı. Hakikaten İslam medeniyetinin belki de Batı tarafından yozlaştırılamamış en önemli unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla bizim bütün enerjimiz, bütün gayretimiz o Ramazan iklimini Ramazan sonrasına da taşırmak olmalı. Ama özellikle de Ramazan'da eskiden mesela evlerimiz iftarlarla dolup taşardı. Şimdi maalesef lokantalar Ramazan iklimlerinde bayram ediyorlar. Bunun yerine farklı çözümler bulmamız lazım. Camilerimizi bu anlamda iftar sofralarını ihya ettiğimiz mekanlar haline getirmemiz lazım. Belki bir kimsenin 100 kişiye, 200 kişiye, bütün cemaate şeyi yetmeyebilir ama 10 kişinin, 15 kişinin iftarını ben ödeyeyim diye, hatta kendimiz camideki iftarın bizzat içerisinde bulunarak camilerimizi sadece namaz kılınan değil, iftar sevincinin de yaşandığı, hatta sahur sevincinin yaşandığı ortamlar haline getirmemiz. Belki sokakta kalan garip kurabanın da camiyle hiç olmazsa iftar ve sahur vesilesiyle buluşmasını temin etmemiz lazım. Bundan 4-5 sene öncesinde, pandemiden önce iftar çadırları çok yaygındı. Şimdi iftar çadırının da ötesine geçip camileri iftar mekanları haline getirmemiz lazım.
Kabe, Harem-i Şerif gibi.
Haremeyn gibi.
Haremeyn gibi. Orada da güzel. Orada her tarafında bir adam vermiyor o iftarı.
Tabii.
Burada birisi i̇ki veriyor. Seccade, orada birisi seccade. Veriyor. Tabii. Ayrı ayrı. Yeter ki orada sonra gelenlerin, o çocuklar geliyorlar, eteğinizden tutuyorlar, gel bizde iftar edin, gel bizde iftar edin. Oruçlu bir adamın elinin uzandığı iftar sofrası en zengin sofra diye telakki ediliyor.
Elhamdülillah. Yani. Onun için biz eğer bu Ramazan'ı camilerimizde Ramazan iftar sofralarını ihya programıyla geçirebilirsek, sonrasında da yani pazartesi, perşembeleri camilerde akşam namazını iftar sofralarıyla açabilirsek, elbette bunun bir külfeti olur. Bu külfeti de cemaat olarak bizim üstlenmemiz lazım. İmam efendiye, müezzin efendiye bırakmamamız lazım.
Şimdi hocam bakın, biz önce Hüdayi Hazretleri'nin caminin altında, orada iki tane imarethane var. Bugün hala bacaları duruyor. Orada günde 5000 kişilik yemek çıkarmış. O zamanın nüfusuna göre düşünün. Kazanlar kocaman kocaman. Sonra biz orada önce mübarek gün ve gecelerde iftar vermeye başladık. 80 metrekarelik bir yerde. Daha sonra baktık çok yoğun talep var. Bu sefer millete dedik, kardeşim siz sefer taslarıyla gelin alın. O yani 1200 kişilik iftar çıkarıyorduk. Mesela öğrenciler, özellikle evlerde kalanlar falan sefer taslarıyla gelip alıyorlardı. Sonra baktık bunu Ramazan'da yapmış, her gün yapalım bu iftarı. Çok yoğun bir taleple karşılaşınca bu sefer 1985'te Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nı kurduk. Ve bugün vakıf bu hizmet halkasıyla nerelere kadar uzandı.
Elhamdülillah.
Allah emeği geçenlerden 100.000 defa razı
amin,
olsun.
Amin.
Vakfımızın kurucularından ahirete irtihar edenlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin.
Amin.
Şu rahmet sofrasında böyle bir duamız var.
Kalanlara da uzun ömürler, hizmet ömürleri
amin,
lütfeylesin.
Amin, amin, amin.
Yani
amin.
Hiç olmazsa Ramazan'ın tamamında değilse bile birkaç günde bile camilerimizi bu iftar geleneğiyle ihya edebilirsek
inşallah çok güzel.
Çok güzel bir rahmet iklimine girmiş oluruz.
Allah
inşallah.
Razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah hocam.
Yani yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık
Allah
hocam.
Allah razı olsun.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza bu rahmet sofrası programında iftar vaktinde sizlerle beraber olduk. Bir başka rahmet sofrasında buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.